tevhidde altı esasın açıklanması üzerine olacak inşallah. Biliyorsunuz kardeşlerim, insanın kulluğunu etkileyen, ameli olsun, tevhidi olsun birçok meseleler var dedik. Tevhidi meselelerse biraz daha inceliği, biraz daha hassasiyet gerektiren, hatta gerçekten hassasiyet isteyen, yapılan hatada insanı götüren meselelerdir. Yani biz imanı tarif ederken hep klasik olarak kalp tasdik edecek, tasdik ettiğinin dili tercümanlık yapacak, azalarsa ya tasdikleyip ya yalanlayacak diye tarif ederiz ki aslında budur. Bu babları kendi has dairelerinde ele aldığımızda kalbe taalluk eden meseleler tevhidi meselelerdir, akidevi meselelerdir. Buradaki şek, şüphe, zan insanı İslam dairesinden ne yapar? Otomatikmen çıkarır, tamamen kafir ya da müşrik konumuna getirir. Onun için tevhidin bütün cüzleri tamamen kalbi vakalardır. Buradaki yanlış bir anlayış, yanlış bir hassasiyet, yanlış bir kavrama toplumların ayağını ne yapar? Her zaman kaydırır. Düşünün, peygamberlerin geliş sebebi, toplumlarına seslenişlerini şöyle bir ele aldığımızda, ilk insanlığa gönderilen Resul olarak Nuh Aleyhisselam'ı ele aldığımızda ne diyor? Gelin diyor. Ved, Vebus, Nesiri, Yehuku, Allah'a ne yapmayın? Eşler koşmayın. Onu birleyin. Ona nitler koşmayın dediklerinde onlar ne diyorlar? Sen de bizim gibi bir insansın. Sen de ölümlüsün. Sen şimdi bunları çekemediğinden, yani bunları neden bizim şey yapmamızı yasaklıyorsun? Sakın onları bırakmayın. Hemen ne yapıyorlar? Karşı çıkıyorlar. Bu da gösteriyor ki insanın fıtri hasletleri gelen vahiyle çakıştığında, akla gittiğinde, idraka gittiğinde demek ki vahide ne yapıyor? Bakış müşkülatlı hale geliyor. İşte bu müşkülatları kökünden kazımak için Allah Subhanahu ve Teala ne yapmış? Resulları göndermiş ve tevhidi öğretmiştir. İşte biz kulluğu gündeme getirdiğimizde, fıtratta kulluk dediğimizde vahiy buraya karışmıyor. Tevhidde kulluk dediğimizde vahiy buraya müdahale ediyor. Yani fıtrattaki kulluk senin iyi veya kötüyü ne yapman ayırt etmendir. Sevebilirsin, düşmanlık yapabilirsin. Düşün şimdi, bir insan annesini babasını dövse hiç Kur'an'a sünnete gitmeye gerek yok. En gavur bir insan dahi bunu kaldırabilir mi? Hiçbir topluluk, yani hiçbir topluluk anasına babasına eziyet eden bir insanı gördüğünde ne yapmaz? Fıtratı kabul etmez. Hiç kimse anasıyla zina edene hoş gözden ne yapmaz? Bakmaz. Yani zinaya hoş bile baksa anasıyla bacısıyla zina edene ne yapmaz? Hoş gözden bakmaz. Yani fıtrattaki kulluk farklıdır. Tevhiddeki kulluksa öğretilir. Yani teslimiyet gündemdedir. İşte bunda da bazı esaslar var kardeşlerim. Bu esasların birincisi tevhiddeki, yani bu altı tane esasdan bir tanesi ihlas ve bunun zıttı olan şirke düşmeme. Yani ihlas dediğimiz şey samimiyet, devamlılık, Allah Subhanahu ve Teala'nın dininde, onun birliğinde, sözde, düşüncede, her amelde, her şeyde onun rızasını ne yapma? Üstün tutma. Onu seviyor musun? Allah için seveceksin. Düşmanlık mı yapacaksın? Allah için düşmanlık yapacaksın. Buğz mu ediyorsun? Allah için düşmanlık yapacaksın. Bir şey mi alıyorsun? Allah için alacaksın. Bir şey mi veriyorsun? Allah için vereceksin. Yani bu sefer iman boyutu ne yaptı? Tevhid boyutuna çıkıyor. Yani sen kardeşini aynı batında doğduğun için seviyorsun. Anne babanı aynı batında, yani Allah sana bunları ebeveyn tayin ettiği için seviyorsun. Ama şimdi tevhid boyutuna ele aldığımızda ise sen onların diyor ana babaları bile olsa, yakın akrabaları bile olsa onlara sevgi, hubbet beslediğini ne yapamazsın? Göremezsin diyor. Ne demek bu şimdi? Yani şimdi ben anamı babamı sevmiyorum dediğinde Bir insan ne yapılır? Şuna bak, utanmaza bak, anasına babasına dediğine bak. Ama tevhid boyutu gündeme geldiğinde ne oluyor? Besleyemezsin. Kim bunlar? Allah'ın ve Resulünün yoluna engellemeye çalışanlar. Ama ayeti kerimede fıtri boyutta ne diyor? Anana babana üf bile deme. Şayet onlar seni Allah'a ve Resulüne gidişi engellerse ne yapar? O zaman onlara itaat etme. Yani kulluğunda onlarla mı iyi geçiniyorsun? Seni dinine mani olmaya çalışırlarsa ne yapıyorsun? Onlara uymuyorsun. Yani buradaki incelik şu kardeşlerim. Kafirse, müşrikse sevgi besleyemiyorsun, saygı gösteriyorsun. Bu da nedir? Allah'ın emri olduğu için. Hisler ne yapar? Kafiri, müşriği sevemezsin. Ama hisleri senin devrenden ne yapıyor? Çıkarıyor. Saygı göster. Onlara ne yap? İyi davran. Hatırlarını kırma. Ama onlara dostlukta ne yapma? Besleme. Aynen bir Yahudi'ye gidip de Yahudinin çocuğunu ziyaret etmez, Allah Resulü'nün onlara uhuvvet duyduğundan değil. Allah'ın bir emri gereği olduğu için ne yapıyor? Gidiyor. İşte tevhidde yakalanması gereken meselelerinden birincisi bu kardeşler. İhlaslı olma. Her meselede, her düşüncede, her amelde Allah'ın rızasını düşünme. Yani buradan evine, evinden çıkıp da buraya adım atarak gelmişsen bu sadece Allah'ı razı etmek için olmalı. Bir kelime öğrenmesen bile buraya attığın her adımda senin bir günahın gider, bir sevap alırsın. Eğer tevhidi anlamak istiyorsan, onun dışında bir niyetin olursa zaten o niyetin bittiği zaman sen de daha berbat bir adam olur gidersin. Ama rıza tevhid olursa kazanan ne olur? Sen olursun. İhlaslı olduğunda, yani tevhiddeki ihlas ihsanı yakalamakla mümkündür. Yani her sözde, her işte, her amelde Rabbin rızasını düşünmek. Bunu yakaladığınız zaman tevhidde ihlas gündeme gelir. Bu sefer bunun zıttı olan şirk ne yapar? Düşer. Eğer bunu yakalayamazsanız ihlası gündeme gelecek nedir? Hemen şirk boyutudur. Ne diyor şimdi? Onlar diyor Allah'ı sever gibi birilerini severler. Asla eş koşmadan ne yapmazlar? İman etmezler. Demek ki sevgi bizde var mı? Var. Allah'ı sevecek miyiz biz? Muhakkak imandan. Ama Allah'ı sever gibi hiç kimseyi ne yapmayın diyor? Sevmeyin diyor. İşte ihlası kaçırdınız mı? Ya bu beni Allah'a yaklaştırıyor diyerek ne yapıyorlar? Ölüden de diriden de sevgiler, muhabbetler ne yapıyor? Artıyor. Bakın şimdi bu meyanda Allah Resulü'ne gittiğimiz aleyhissalatü vesselama dünyanın kulu ne yapsın? Kahrolsun. Kadının kulu kahrolsun. Paranın kulu kahrolsun. Elbisenin kulu kahrolsun. Ayağına diken batsa çıkaracak ne yapmasın? Bulamasın diye neyi var? Bir bedduası var. Burada neyi var? Sevgide, dünya sevgisinde, kadın sevgisinde, para sevgisinde, elbise sevgisinde bir adam ne yapmış? Aşırı gitmiş. Allah sevgisini ne yapmış? Bastırmış. Peki aynı zamanda bu adamda Allah sevgisi yok mu? Var. Ama o taraflara bakması Allah'a karşı görevlerini ne yapmış? Askıya almış. Perdelemiş ve Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselam'ın da burada ne yapıyor? Bedduasını ele alıyor. Bu meyanda Kur'an'a gittiğinizde en yakın nerede bulursunuz? Süleyman'ın kıssası var. Nebe suresinde Süleyman aleyhisselam'ın. Süleyman aleyhisselam'a biliyorsunuz ikindi namazı neydi? Farzdı. Allah Subhanahu ve Teala onun emrine her şeyi vermişti. Ayete baktığımızda Süleyman diyor doğru atlarını sevmekten, yani onlara bakmaktan ne yapıyor? Namazını kaçırıyor. Vaktini geçiriyor. Bunlar diyor beni Allah'a anmaktan alıkoydu diye ne yapıyor? Hepsini Allah'a kurban ediyor. Hem de en sevdiği, gözü gibi baktığı atları ne yapıyor? Allah yoluna kurban ediyor. Bu da gösteriyor ki Allah sevgisini bastıran, ona mani olan neyse kaldırmışlar. Yine Enes'in övey babasını Hah diye bir bostanı var. Mescid-i Nebevi'nin yanında. İçinde çok güzel suları olan, şeyler olan. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın canı sıkıldığında, bir şey olduğunda gidip orada serinlediği, rahatladığı bir bostan. Orada her türlü kuş var, şu bu var. Bir gün namaza durduğunda bir kuş geliyor gözünün önüne, kendisini oyalıyor, ona dalıp gidiyor. Ve inen ayette sevdiğiniz şeyleri Allah yoluna infak etmedikçe gerçek iman etmezsiniz ayeti aklına geliyor. Ve gidiyor, kendisi çok ihtiyaç içinde olan birisi. Ha. Buna rağmen geliyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a, bu diyor bostan diyor beni oyaladı, Allah'ın da bu ayeti aklıma geldi. Hepsini ne yapıyor? Allah yoluna sarf ediyor. Yani infak ediyor ve dönüp bakmıyor bile oraya. Bunlar da gösteriyor ki, yani hem peygamberlerden hem sahabelerden örneklere şöyle giderseniz tevhidi nasıl anladığını, nasıl hayatlarına geçirdiklerini ve neticede misal Yusuf Aleyhisselam'ı Allah neyle imtihan etti? Bir kadınla. Ama nasıl bir kadınla? Rastgele bir kadınla. Adem'in erkeklerine verilen güzelliğin yarısı Yusuf'taydı diyor. Peki Adem'in kızlarına verilen güzelliğin yarısı kimdeydi? Züheyla'daydı. Yani Yusuf'un imtihan olduğu kadındaydı. Eğer biz onu korumamış olsaydık diyor. Bu ne demek? Benim diyen erkek o kadına meylederdi. Yani Yusuf'un ihlaslı olması o imtihanı Allah'ın ona kazandırmasına vesile oldu. Yani her yaptığın amel hem bir imtihana hem de sana gelecek bir mükafata ne oluyormuş? Bir bedel oluyormuş. Tevhid boyutu budur arkadaşlar. Özellikle bu meseleyi, şirk meselesini incelerken sevgide, korkuda, sığınmada, dilemede, adak adamada, duada, tevessülde ne yapacaksınız? İnceleyeceksiniz. Gerçi bunlara tek tek ileride geleceğiz ama yakalanması gereken en hassas nokta sözde, düşüncede ve fiilde. Bir buğzun olabilir. Eşine bir sevgin olabilir. Bir çocuğuna sevgin olabilir. Birine bir şey verebilirsin. Verdiğine karşılığını isteyebilirsin. Ne yaparsan yap, hepsinde rıza Allah olacak. Eğer bunu yakalayamamışsanız şöyle bir oturun. Benim tevhidim oturmamış deyin. Çünkü bunun zıttı hemen şirk gündemdedir. Bunun şirkin de nedir? Boyutları vardır. Nasıl boyutları vardır? Büyük şirk vardır, küçük şirk vardır. Namazını kılarken birinin seni izlediğini görür de namazını güzelleştirirsen bunun adı ne? Küçük şirk. Neyi iptal eder? Namazı. Peki namazı terk edersen neyi iptal eder? İmanı iptal eder. Yani bu bir hayır olabilir, bir tuttuğun oruç olabilir, bir Allah yoluna yaptığın cihad olabilir, Allah rızası için anlattığın bir ilim olabilir. Eğer rızayı alayı düşünmüyorsan, bunun yanında insanların taltifini hangi meselede olursa olsun düşünüyorsan, işte kıyamet günü insanın sonu nedir? Hüsranlıktır. Çünkü Allah subhanahu ve teala diyor kıyamette, bütün insanları toplayacak. Kim dünyada kimi razı etmek için bir amel, bir fiil, bir şey istemişse gitsin karşılığını, mükafatını ne yapsın? Ondan istesin diyor. İşte bu insanlığın rüsvaylığa düşeceği en kötü durumdur. Düşünün şimdi, karşılıklı güya Allah rızası için yapılan bir fiil, bir de bakıyorsun ki adamın gönlünden başka bir şey geçmiş. Burada anlamıyorsun ama mahşerde Allah küçük demeden, büyük demeden ne yapacak? Çıkaracak. Celil git mükafatını yıldırımdan al diyecek. Sen zannedeceksin ki Celil bu ameli Allah rızası için yapmış. Ama orada çıkacak. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi ameller niyetlere göredir diyor. Kimin niyeti Allah'a ve Resulüne kavuşmaksa onun eline geçecek odur diyor. Kimin de niyeti dünyaya veya herhangi bir dünyalık kadınaysa diyor, onun da eline geçecek odur diyor. Bu da gösteriyor ki demek ki şuradaki niyet, yani tevhid boyutu dediğimiz, ilk tasdik dediğimiz yere çok dikkat edeceğiz. Bunun da dikkati kardeşlerim, geçen haftaki derste de dinledim, Allah'ın Kur'an'ında uzak durmayacaksınız. Yani sizin öyle bir okumanız gerekiyor ki gören deli mi lan bu, hiç elinden bunu bırakmıyor demesi gerekiyor. En çok okuyacağınız, zikredeceğiniz, konuşacağınız bu olursa ihlas şurada kalır. Ama bunu unutursanız, bütün sohbetlerimize başlarken söylediğimiz söz, en güzel söz kimindir? Allah'ın kelamı. Bu yoksa insanın kelamı çıkacak ki insanın kelamı bugün hoş olur, bugün güldürür, yarın acıtır. Bugün hayırlı söz söyler, yarın şerli söz söyler. Onun için sözlerin en güzeli öğrenildiğinde orada ihlaslı şahsiyetleri gördükçe ihlasımız, gayretimiz ne yapacak? Artacak. Ve çeşit çeşit örnekler aramayacaksınız. Sizin için Allah'ı uman, ahireti zikredenler için sadece tek örneğin Allah Resulü olduğunu göreceksiniz. Ve onun dışında hiçbir yüzyılda, asırda bir insanın peşine gidip de ya bu benim dinimin önderi, ben bundan istediğimi alırım demeyeceksiniz. Örnek o adam. Bize düşen nedir? Sadece nakildir. Size düşen nedir? Nakledene duadır. O kadar. Bunun dışında üzerimizde hiçbir hak yoktur. İmandaysa örnek, yine biz birbirimize örnek değiliz. Orada da ne diyor? Onların iman ettiği gibi iman etmezseniz. Kim bunlar? O sahabeler. Onlardan alacağımız her ders bize yeter. Her asırda yok o cihatçıydı, yok ilimciydi, yok bilmem neciydi deyip de yarım yamalak anladıkları, eksik bıraktıkları şeylerle daha eksiğine düşmeye hiç gerek yok. Onlar bizim için nedir? Örnektir. Ama Allah yoluna çalışan, mücadele veren, canını veren her insana da dua etmek zorundasınız. Ama örnekte Allah'ın Resulü, imanda örnekte ise sahabelerdir. Bitmiştir. İşte bunları yakalarsak ihlası yakalarız. Yoksa parça parça olmaya devam eder. Bir parçada biz olur, bir grupta biz olur. Bölüne kaç parça olduğumuzu torunlarımız bile tanıyamaz. Ama o kurulmuş, sınırları çizilmiş ehli sünnet cemaatinin peşinden yakalaşıp giderseniz işte bu sizi kıyamette de korur, dünyada da korur. Demek ki kardeşlerim, ihlas yakalandı mı şirke düşmekten insan ne yapıyormuş? Korunuyormuş. Allah koruyormuş. Çünkü Allah seni korur diyor. Allah'ın buradaki koruması senin bedenini koruması değil. Bakın buna çok dikkat edin. İhlaslı olan, samimi olan insanın bedenine, eşine, çocuğuna, malına ölene kadar her türlü bela ve musibet isabet edecek. Burada korunması nedir? Din var. Kalbindeki. Yani sen Allah'ın dinine ihlasla, samimiyetle yola çıkıp anlatırsan, tevhidini birler, tevhidin hakimiyeti için çalışırsan, İbrahim gibi ateş atılabilirsin. Zekeriya gibi ikiye bölünebilirsin. Yahya gibi boğazın kesilip koyun boğazlanır gibi öldürülebilirsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gibi dövülüp, sövülüp kavminden atılabilirsin. Canına kastedilebilirsin. Demek ki bunu yapan insanın başına her şey gelebilir miymiş? Gelebilirmiş. Ama zerre kadar kalplerinde bir şey olmuyor. Neden? Allah seni korur diyor. Yani tam ateşe atılacağında insanda korku olmaz mı? Normal ölüm de değil. Ateş yani. Korkmuyor musun diye ne yapıyorlar? Ateşle korkutuyorlar. Bakın korunan İbrahim ne diyor? Siz diyor bunları Allah'a eş koşarken korkmuyorsunuz da ben sizin eş koştuklarınızdan mı korkacağım? Seçin bakalım hangi ateş daha hayırlı diyor. Dünya ateşi mi? Ahiret mi diyor. Yani peygamberlerin, o yiğit insanların tam böyle bela ve musibetle karşı karşıya kaldıklarındaki sözlerini bir okuyun, ihlasın ne olduğunu anlarsınız. Musa Aleyhisselam Firavun'un korkusundan kaçıyor, ağacın dibine oturuyor. Bakın söze bakın, şu samimiyete bakın, teslimiyete, güvene bakın. Bu diyor kulun aç, senin doyurmanı bekler diyor. Kime arz ediyor? Allah Azze ve Celle. Bir hadiste ne diyor Rabbimiz Resulü'nün diliyle? Hepiniz açsınız diyor. Öyleyse diyor benden isteyin ki sizi doyurayım. Hepiniz çıplaksınız diyor. Öyleyse benden isteyin ki sizi giydireyim diyor. Yani bunlar hep tevhidin cüzleridir, fıtratın değil. Anlayana. İkincisi ise kardeşlerim, altı esasdan ikincisi, din etrafında bir araya gelmek ve din hususunda tefrikaya düşmek dinde yasaktır. Bunlar tevhidin ikinci esasıdır. Bunu anladınız mı? Din hususunda bir araya gelme, tevhidde Allah'ın emridir. Çünkü bir olun, emrimde bir güç olsun, ne yapacak? iyiliği emredecek, kötülükten ne yapacak? Nehyedecek. Ve asla bunda da tefrikaya ne yapmayın? Düşmeyin. Tefrika nedir? Ben böyle düşünüyorum, bu da benim görüşümdür diyerek dinde söz beyan ederek ayrı düşmedir. Allah subhanahu ve teala müminin suresini açarsanız orada şöyle diyor: sizin Rabbiniz benim ben, öyleyse benden korkun diyor. Ve hemen akabinde bakın ne diyor: şu peygambere tabi olan var ya, herkes diyor ona tabi olduğunu söyleyenler dinlerini parça parça ettiler. Her bölük, her fırka, her parti kendi yanındakinin huzurunu duymaya çalışır diyor. Ama bakın ayetin başında diyor ki sizin Rabbiniz benim. Ne demek? İlahınız demiyor bakın. Sizi doğuran, yani sizi yaşatan, sizi öldüren, rızık veren efendi benim. Buna rağmen peygambere de tabi olduğunuzu söylediğiniz halde kendi sözlerinize giderek beni unutuyorsunuz. Ve kendi yanınızdakinin huzurunu duymaya çalışıyorsunuz. Düşünün şimdi, bir tasavvuf fırkasını ele alın. Gözümüzün önünde en bariz, veya bir nurcu fırkasını. Kendi söyledikleri sözlerin zıttına en ufak bir kelimeyi getirin. Çok sevdiklerini söyledikleri o insanlar sizi anda dışlarlar. Niye? Çünkü oranın sen huzurunu bozacaksın. Peki, aynı kıblenin adamı değil misin? Evet. Müslüman olduğunu söylemiyor musun? Evet. Ama oradaki düşünceye ters bir şey söylediğinde seni oradan ne yapar? Atar. Halbuki Rab'dan korktuğunu, o peygambere tabi olduğunu söylerler. İşte Allah subhanahu ve teala din etrafında, yani din nedir? Allah Resulü aleyhissalatü vesselama imandan sorduklarında ne yapıyor? Şu imanın altı esasını söylüyor. İslam'dan bahsedildiğinde ne yapıyor? İslam'ın şu beş şartını sayıyor. Abdülkays heyeti ise gelip din nedir diye sorduğunda ne diyor? İman ve İslam'ın ikisini birlikte cem edip onu anlatıyor. Yani iman ve İslam esaslarının aslı neymiş? Din. Yani inanılması ve yapılması gereken meseleler. İnanılması gereken meseleler nedir? Allah'ın birliğine. Şek, şüphe duymadan ne yapma? İman etme, tasdik etme ve ondan geleni hiçbir sıkıntısız kabul edip hayata geçirme. Sonra meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahirete ve kadere iman. Sonra ne olur? Namazı dosdoğru kılma, zekatı verme, amel boyutu. Yani tasdik ettiğini, şehadetle ikrar ettiğini, bu sefer hayatından, namazdan, zekatlan, oruçlan, haçlan ne yap? Göster. İşte bu din diyor. Dinin tarifini yaparken bunu diyor. Müslüman kimdir diye sorulduğunda ise kıblemize dönen, kestiğimizi yiyen, selamımızı alan Müslümandır diyor. Müslüman kimdir? Elinden ve dilinden emin olunandır diyor. Ama birinci sorulduğunda ise kıbleye dönen. Kıbleye dönmeyen ne olmuyormuş? Bak, bu vasfı alamıyormuş. Kestiğimizi yemiyorsa ne olmuyormuş? Bu vasfı alamıyormuş. Selamı almayınca ne olmuyormuş? Bu vasfı alamıyormuş. Bunlar basit meseleler değil. İşte bunlar nedir? Tevhidin esaslarıdır. Yani din etrafında bir araya gelme tevhidin esası, onda ayrılığa düşmekse tevhidi bozmaktır. Ve şirke doğru giden meselelerdendir. Ve hatta sahabeler ne diyor? Allah onlardan razı olsun. Ey Allah'ın Resulü, sen bize öyle bir konuşma yaptın ki diyor. Yani sanki bir ayrılan adamın konuşması. Sanki artık bir veda eden insanın konuşması. Bize öyle özlü, öyle yerinde tutabileceğimiz şeyleri anlat ki biz senden sonra da bunu tutalım. Bize ne nasihat edersin dediğinde, bakın veda hutbesinde olan bir şey. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hemen akabinde bu sorunun söylediği söz şu: başımıza Habeşli bir köle dahi gelse, emir ola, simsiyah, ona itaat edin diyor. Ona itaat edin. Ve asla tefrikaya düşmeyin. İkinci bir imam çıkarsa ne yapın? Boynunu kesin diyor. Bu neyi gösteriyor? Demek ki Müslümanların tek başına tevhidi yaşamaları neymiş? İkinci insana ihtiyacı var. İkincinin üçüncüye, üçüncünün dördüncüye, yani cemaatsız İslam'ın olması mümkün değil. Cemaatın da ayakta durması ancak imamla mümkün. İmamın da ancak itaatla mümkün olduğunu gündeme getirir. Bu da tefrikayı önleyecek en büyük etken olduğunu gündeme getiriyor. Ama yine sahabelerden bir tanesi diyor ki, peki ey Allah'ın Resulü diyor, senden sonra karışık günler olacak mı, yani tefrika günleri? Bunu da soruyorlar. Evet diyor. Peki ne yapalım? Müslümanların emrine ve cemaatine sarılır. Asla onlardan uzaklaşmadır. Bu ne demek? Yalnız başına sana bir fitne düştüğünde sen bunu ayırt edemiyorsun demek. Ama arkadaşım bunu ayırt edemiyor. Onun ne demediğini bu. Onun ne demediğini emire gidersin. Emir ne yapar? Meseleyi bağlar. Peki diyor ey Allah'ın Resulü, Müslümanlar buna da sahip olamadıysa, yani emirleri de gitmişse, cemaatleri de yoksa, azı dişinle bile olsa diyor, Kur'an ve sünnete sarıl, bütün bidat fırkalarından ne yap? Uzak dur diyor. Hepsinden uzak dur. Hatta diyor, seni öldürmeye gelseler, burada öldürmeye gelenin kim olduğunu vasfetmiyor. Yani bidat fırkası da olabilir bir kafirle. Elini kaldırıp da diyor, ona müdahale bile etme. Adem'in iki oğlundan Habil gibi. Yani yine mesela ey Ebu Derda diyor, sen diyor öyle bir zamana gelsen, emirler namazı vaktinde kılmasa ne yaparsın diyor. Allah ve Resulü en iyisini bilen diyor. Sen namazı vaktinde kıl emir diyor. Sonra emirle diyor aynı mescide denk gelirsen namazı ondan da kıl emir diyor. Bunlar hep sahabelerin başına geliyor, eleştiriliyorlar. Allah Resulü bana böyle demiş de ben bunun için yapıyorum diyor. Namazı vaktinde kılıyor, emir vakti geçiriyor, kerahata getirir, ikindi çıkmak üzere geliyor, namaz kılıyor. Onunla birlikte yine ne yapıyor? Namaz kılıyor. Sırf ümmet tefrikaya düşmesin, yani birlik içinde olsun, ona bile sahip çıkılsın. Yani o dini bilen sahabeler, dini bilmelerine rağmen tefrika olmasın, insanların içinde ayrılık olmasın diye ellerinden gelen her şeyi ne yapmışlar? Yapmışlar. Yani keşke şu insanlıkta onların peşinde gitseler. Misal Osman radıyallahu anh zamanında Osman Efendimiz halifeyken geliyor, haçta, haç emiriyken namazı mukim kılıyor. Halbuki dinde böyle bir uygulama yok. Geliyorlar İbn-i Mesud'a soruyor. İbn-i Mesud diyor ki hata yapıyor. Allah Resulü diyor bunu içi kıldı. İnsanlar o kadar çoğuluyor ki tam fitne zamanında İbn-i Mesud'a başlarını alıyorlar. Güya Osman'ın boynunu kesecekler radıyallahu anh. İbn-i Mesud gelir Osman'ın arkasında onun gibi namaz kılıyor. Ve ferden de onun kıldığı gibi kılıyor. Bu sefer insanlar umduğunu bulamıyorlar. İbn-i Mesud'u aldılar ya ayaklarına. Neden böyle yaptın? Doğrusu bu diyor. Ama ben emre tabiyim. Neden? Hata değil mi? Hata. Ama tefrika yapma dinde yasaklanan bir şey. Ha, bu hatayı Osman'a söylüyor mu? Söylüyor. Osman düzeltiyor mu? Düzeltiyor. Ama bir kere yapmış. Yani büyük adamların yapmış olduğu bir hata dahi olsa ta günümüze kadar gelir. Yani silinmez o. İnsanlar her gün hata yapar. O görülmez ama büyük başta önde görülenler yapılmışsa böyle gelir. Allah onlardan razı olsun. Birisi hata bile yapsa hemen öbürü ne yapmış? Düzeltmiş. Ve İbn-i Teymiye'nin mesela Cuma meselesini ele aldığı babı okursanız orada öyle örnekler var ki aklınız durur. Ahmedi Kur'an mahluktur demediği için kırbaçlatmış, zincirle dövdürmüş zamanın emiri, bağırsakları dışarıya çıkmış, o vaziyette ellerinde bağırsakları o adamın arkasına namaz kılmış. Bugün vay efendim şu şöyle, vay efendim bu böyle diye imamların arkasına namaz kılmayan zavallı yaratıklar var. Senin imamların önünde giden hidayet imamlarının yaptığına bak, tevhid anlayanların, güya tevhid adı altında yola çıkanların yaptıklarına bakın. Yani tevhid bu kadar hassas meselelerden oluşan meselelerdir. Yani fıtri boyutla tevhidi boyutu hiçbir zaman birbirine ne yapmayacaksınız? Karıştırmayacaksınız. Tevhid, yani imanda olduğu gibi tevhid çok hassastır. Çok çok hassastır. Yani ameli boyutta yalancı olabilirsin. Birine kadir edebilirsin, birine vurabilirsin, tecavüz edebilirsin, malını gasp edebilirsin ama tevhidde bunlar sökmez. Burada yapmış olduğun her hareket seni şirk yap. Şirke düşürür, müşrik yapar. Yani imanla ne yapar? Zulüm bulaştırır. Yani aynen o nefsine zulmedeni görmedin mi ayeti indiği zaman sahabeler ne yapıyor? Bunlara çok ağır geliyor. Gidiyorlar, ey Allah'ın Resulü, hangimiz nefsine zulmetmez ki deyip Allah Resulü'ne müracaat ettiklerinde zulmü ne olarak ele alıyorlar? Kardeşine yaptığı, eşine yaptığı, çocuğuna yaptığı, kendine yaptığı zulüm olarak. Yani hangimiz günahtan ağrıyız ki diye. Siz diyor Lokman'ın oğluna nasihatini okumadınız mı? En büyük zulüm neymiş? Şirk. İşte tevhid boyutu bu kardeşler. Yani zulümüştür. Bir, Allah'a karşı işlenen, yani Allah'ın affetmediği şirk boyutunda. İki, kullara. Üç, nefse. Kulları ve nefsi burada karıştırmıyoruz. Tevhid boyutu hepsinden farklıdır. Seveceğim Allah için. Boğuzun Allah için. Nefsini karıştırdığını tevhid boyutunda tevhidin bozulur. Onun için tefrika dinde ne yapılmış? Yasaklanmış. Tefrikaya düşmemek için alınacak önlemler nelerdir? Birincisi, hangi ameli işlersen işle, ne için yaptın sorusuna ne diyeceksin? Allah için. Nasıl yaptın bunu diye sorulduğunda, nasıl gösterilmişse, nasıl öğretilmişse o şekilde. Bu sorunun cevabını eğer burada vermezsen kabirde zaten ne yapacaksın? Vereceksin. Onun için kardeşlerim, tefrikadan uzak durmak istiyorsanız bu iki esası yakalayın. Bunun da hasreten bir dersini yapacak. Dersi hazır. İhlas, yani neden ve nasıl soruları ve zulüm sorusu. Evet. Üçüncüsü ise şu anda belki bu oluşmadı ama emir sahiplerini dinleyip onlara itaat etmek. Bu tevhidin şiarıdır. Altı esasın üçüncüsünü teşkil eder. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam üç kişi yolculuğa çıktığında diyor, içlerinden birini ne yapsın? Emir sahibi seçsinler. Eğer bunu yapmazlarsa şeytan onlara ne yapmıştır? Galip gelmiştir diyor. Şimdi üç kişi bir aradaysa, içlerinden birini emir seçememişlerse bu nedir? Şeytanın galibiyetidir. Şeytanın galibiyeti neyi yok etti? Birliği. Birlik neyi temsil ediyordu? Tevhidi. Bu da yoksa ne yokmuş? İhlas yokmuş. Yani her esas birinin varlığıyla gündemde. Öbürünü oluşturamamışsa öbürü gündemden ne yapıyor? Otomatikmen silinip gidiyor. Şimdi bu itaat kelimesinde, ittiba kelimesinde gidip de öğreneceğiniz, inceleyeceğiniz yer Kur'an'dır kardeşlerim. İttiba kelimesini Kur'an'dan şöyle bir çıkaralım. Kime geliyor? Bir, Allah'a. İkincisi kime geliyor? Resul'a. Üçüncüsü emirlere. Dördüncüsü alimlere. Beşincisi anaya, babaya. Altıncısı kocaya. Böyle ne yapıyor? Sırayla geliyor. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken nokta şu itaatta. Mutlak itaat var, mukayyet itaat var. Mutlak itaat kime? Nefsine hoş gelse de gelmese de, ağrına gitse de gitmese de. Mutlak itaat Allah'a ve onun Resulüne. Resul'a da diyoruz, neden? Allah dediği için diyoruz. O da bir kul olsa dahi Allah dediği için ne yapıyoruz? Ona da mutlak bir itaatimiz var. İkincisi ise mukayyet dediğimiz. Ne demek mukayyet? Belli bir kayda bağlı, belli bir şarta bağlı. Yani o şart oluşmadan ona itaatın da olması mümkün değil. Yani neden? Allah'a ve Resulüne itaat ettiği müddetçe itaat var. Yani ne diyor? Allah'a itaat edin, Resul'a itaat edin, sizden olan emir sahiplerine de. Şimdi Allah'a ve Resul'a nasıl geldi? Mutlak. Resul'a ise, emire ise de takısıyla. Bunu anlatan hadis-i şerife gittiğimizde ne yapıyor? Haluka isyanda mahluka itaat olmaz. Emire itaat maruftadır, münkerde olmaz. Yani burada neymiş? Mutlak itaat Allah'a ve Resulüne. Mukayyetse emire. Anaya babaya geliyorsun şimdi. Anaya babaya ne yapın? İtaat edin. Ona üf bile ne yapmayın? Demeyin. Kayda bak şimdi. Eğer seni Allah'a ve Resulüne isyana davet ederlerse onlara itaat etmeyin. Hoşçakalın, ne yapın? Aleyküm selam. İtaat edin. Ama ancak dinin yüzünden dışında hakları var. dinin koymadığı hak nedir üzerinizde? Yoktur diyor. Bu ne oluyor şimdi? İtaat kelimesinin Kur'an'dan nesi? Çıkarılması. Şimdi her ne olursa olsun emre itaat mi var? Hayır. Dine uyduğu müddetçe itaat var. Bukhari'ye, Ebu Davud'a gittiğinizde ne var? Emir diyor, eğer facir bile olsa, mücrim bile olsa, günahkar bile olsa onun arkasında ne yapılır? Savaşa gidilir, ganimet pay edilir ve onun arkasında namaz kılınır diyor. Bu ne demek şimdi? Demek ki emir günahkar olabilecek, mücrim olabilecek. Burada ne var? Şimdi bir insan içki içebilir mi? Zina edebilir mi? Hırsızlık yapabilir mi? Kumar oynayabilir mi? Hattan kaçabilir mi? Emirlerin çoğunda bunlar gündeme ne yapmış? Gelmiş. Bakın en üst tepede ele aldığınızda bu sefer hadisi tekrar ele alıyorsunuz. Mücrim bile olsa, facir bile olsa, fasık bile olsa üç kelimeyle ele almış. Ne yapılır? Onun arkasında cihada gidilir. Ganimet dağıtılır. Bayram namazı ne yapılır? Kılınır diyor. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim, itaat dediğimizde yani üzerimize düşeni ne yapacağız? Yapacağız. Emir sahiplerine itaat derken her küçük insanı ne yapıyor? Bir büyüğüne götürüyor. İki kişiysen üçüncüyü arandan çıkaracaksın. Yani dinleyeceğin, itaat edeceğin. O üçüncü seni dördüncüye götürür. Daha büyüğüne, daha büyüğüne ne yapar? Götürür. Yani sen sana düşen basamağı attın mı Allah seni ne yapıyor? Koca bir topluluk haline getirir. Yani insanlar önce topluca yaşamayı öğrenecek, sonra büyük toplulukları oluşturacak. Daha Müslümanlar iki tanesi, üç tanesi, dört tanesi aile olarak, ferd olarak demiyorum, aile olarak yaşamaktan aciz durumdalar. Aile olarak İslam'ı yaşamaktan, paylaşmaktan aciz durumdalar. En ufak bir şeyi yakaladıktan sonra dedikodudan, gıybetten o ana kadar yakaladıkları her şeyi kaybetme noktasına kadar gidiyorlar. Halbuki buradaki emir nedir? Ayıbını bile görsen kapat. Allah kıyamette senin ayıbını kapatır. Yani tevhid boyutu basit bir boyut değil. Bu meseleyi halledemeyen insanlar tevhidi halledemeyen insanlardır. İşte burada da emir sahiplerini dinleme derken bu en tepeye kadar ne yapar? Gider. Bu konuda da inşallah vereceğimiz örnek ileriki dersimizde Talut'la Calut'un kıssası olacak. Sırf bu kıssayı bu meselede işleyeceğiz. Yani her küçüğün bir büyüğüne götürmesi. En son misalini verelim. Sadece nehirden geçerken o ana kadar itaatlı, kesinlikle isyan etmeyenler nehirden geçerken kana kana su içmeleri cihat gibi bir şeyden ne yapıyor? Tabanlarını yağlamalarına sebep oluyor. Yani işlenen günah insanın tevhidini dahi ne yapıyor? Küçücük bir günah dahi olsa bozmaya kadar götürüyor. İşte bu da tevhidin asıl cüzlerinden. Dördüncüsü ise kardeşlerim, ilim, ulema, fıkıh, fukahaya dair açıklamalar bunlardan olmadığı halde bunlara benzemeye çalışmalar. Yani herhangi bir mesele geldiğinde ben böyle düşünüyorum, bu da benim görüşümdür, bu da böyledir diyerek dine bir şeyler sokma. İlim olmadığı halde, yani Allah'tan ve Resul'dan gelmeyen bir şeyi dindenmiş gibi sokma ki bu da insanın itikadını ne yapar? Bozar. Yani düşünün, bugün türbeler dinden midir? Değildir. Ölüden yardım bekleme dinden midir? Değildir. Ölüden şefaat dileme dinden midir? Değildir. Düşünün, Allah Subhanahu ve Teala Resuluna şefaat hakkını vermiş mi? Vermiş. Vesileyi bile, yani ezan okunurken diyor ne yapın? Müezzinin sözlerini takip edin. Siz de söyleyin. Arkasından ne yapın? Vesileyi okuyun. Muhakkak ki bu makam bana verilecektir ve kim bunu okursa ona şefaatim nedir? Vaciptir diyor. Ve şefaat hadisine baktığınız uzun bir hadis. İnsanlar Adem'e gidecek, Nuh'a gidecek, Musa'ya gidecek, İbrahim, en son bana gelecekler diyor. Ve ondan sonra iste istediğin verilecek, söyle söylediğin kabul edilecek hadisleri olmasına rağmen biz şefaat ya Resulullah ne yapamıyoruz? Diyemiyoruz. Neden? Naslan sabit değil. Ama kendisine verilmiş mi? Verilmiş. Buna şirk diyemiyoruz. Ama bir bidat diyoruz. Çünkü peygambere hiçbir sahabe şefaat ya Resulullah ne yapmamış? Dememiş ve böyle bir nas da gündemde değil. Bu verilmiştir ama söylemeyin. bunu söylemek dinde nedir? Bir bidattır. Haram değildir ama, verilmiştir ama şefaatin sahibi Allah'tır. O izin vermedikçe kimseye ne yapılmaz? Şefaat edilmez. Kime şefaat izni vermişse o da ancak Allah'ın izin verdiklerine şefaat edebilir. Öyleyse bizim isteyeceğimiz, yapacağımız en güzel dua, Ya Rabbi şefaat hakkı verdiklerinden, şefaat izni verdiklerinden bizleri de kıl diye dua etmek bize daha hayırlıdır deriz. Ama bunun dışında bir ölüden, bir insandan şefaat istemek nedir? İnsanı şirke götürür ki bu da mesela günümüzde yine tasavvuftan örnek verelim. O ölen salih insanların türbelerinin yanına gidip onların yüzü suyu hürmetine, yani Allah'tan şefaat dileme nedir? Dinin şiarındandır. Yani onlar aracı kılınmadan Allah'tan ne yapılmaz? Bir şey istenmez ki bu da dinde olmayan bir şeydir. İşte bunlar da tevhidin esaslarını ne yapar? Bozar. Demek ki ilimsiz tevhide kesinlikle ne yapılmayacak? Yaklaşılmayacak. Her duyduğun meseleyi tevhide arz edeceksin. Uyup uymadığını ne yapacaksın? Kontrol edeceksin. Bundan sonraki konularda zaten tafsilata girmeden işte bir büyü meselesini, bir nazar boncuğu meselesini, işte uğur, uğursuzluk meselelerini falan ele alacağım bundan dersin. Daha teşekküllü anlarsınız. Evet. Dördüncüsü ise kardeşlerim, işte beşincisi ise Allah'ın velileri, dostlarının kimlikleri tevhidde çok önemlidir. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala ayet-i kerimesinde diyor ki benim dostlarım asla mahzun olmayacaklar. Onlara düşmanlık yapanın düşmanı kimdir? Benimdir diyor. Burada kardeşlerim dost veya düşman, bunun düzgün bir şekilde anlaşılması ve salimen hayata geçirilmesi için meselenin Kur'an'da ve sünnette incelenmesi gerekir. Dost kim? Düşman kim? Fıtri boyuttaki dost ve düşmanı demiyorum. Tevhid boyutundaki dost kim? Allah'a kulluk eden, şirk koşmayan, ben de Müslümanım diyerek dost doğru namaz kılanlar kimdir? Allah'ın dostlarıdır. Yani istisnasız, yani takvalı takvasız. Bunların hepsi nedir? Allah'ın dostlarıdır. Yani bunun da en başındakini temsil eden kimdir? Peygamberlerdir. Ve peygamberlere tabi olan sahabelerdir. Onlara tabi olanlardır. Tebe-i tabi olanlar ne yapar? Günümüze kadar bu gelir. Allah düşmanları ise kimdir? İlk başı iblistir ve iblise uyanlardır. İşte ya Rahman'ın dostları vardır ya da şeytanın dostları vardır. Yani Hizbullah veya Hizb-i Şeytan vardır. Bunun dışında üçüncü bir varlık nedir? Yoktur. İşte Allah'ın dostları adı altında belirli bir sınıf yaratma, onları Allah'a ibadet eder gibi ibadet etme dinde nedir? En büyük tefrikalardan bir tanesidir ki sapmalardan birisidir ki tevhidin en önemli düzlerinden birisi budur. Ve geçmiş ümmetlerin sapmalarına bakarsanız İsa Aleyhisselam Allah'ın oğlu denmiş mi? Denmiş. Dikkat edin. Ta tepede ele alın. Bir kafir ben sizin ilahınızı demiş mi? Demiş. Geliyorsun bakıyorsun Vetti, Vegustu, Lattı, Menattı, Uzzaydı, Hubeldi. Bunlar hep salih insanlardır. Bunlar ne yapılmış? Hep ilahlar edinilmiş. Yani onlar araya kılınmadan işte şu şu şu şu şu olmaz tipinde. Allah'ın dostlarıyla şeytanın dostları da ne yapılacak? Anlaşılması gerekiyor. Bu konuda da size tavsiye edebileceğim iki tane, üç tane eser var. Okumak isterseniz. Birincisi Yasin Yayın Evi'nden çıktı. Kahtani diye bir alim var. Şu Hüsnü Müslüm'ü yazan. Allah kendisinden razı olsun. İslam'a göre dost ve düşman diye Elvela vel Berau diye bir kitap var. İki ciltlik. Yasin Yayın Evi'nden çıktı. Alıp okumanızı hassasiyetten tavsiye ederim. Gerçekten bu konuyu halledebilmeniz bu kitaplandır. İkincisi ise Birleşik Yayın Evi'nden çıkan Allah'ın dostlarıyla şeytanın dostları arasında fark diye İbn-i Teymiye'nin çok güzel bir eseri vardı. Belki biraz Muhittin İbn-i Arabi'ye çatarak bir meseleyi halletse de o bölümünü atın, kullukta korkunç bir açıklaması vardır ki özellikle bu noktada. Üçüncüsü ise biraz ağırdır ama gerçekten hayatımıza yön verecek bir kitaptır. İki ciltlik. Uysal Yayınlarından çıktı. Şeytanın Tuzakları ve Ondan Kurtuluş Yolları diye iki ciltlik bir kitap vardır ki bu üç kitabı okursanız gerçekten bu yollarda nasıl korunacağınızı, şeytanın ta Adem'den günümüze bildirilen naslarla nasıl insanları helak ettiğini, nereden yaklaştığını, dostluğu, Allah'la dostluğu nasıl bozduğunu orada ne yaparsınız yakalamanız mümkün. Allah üçünden de razı olsun. Gerçekten çok güzel kitaplardır. Bunların okunmasında büyük yarar var. Altıncı esas da kardeşlerim, Kur'an ve sünnetin terki hususunda şeytanın ortaya koyduğu şüphenin reddedilmesi. Bu da tevhidin altı esasından sonuncusu. Kur'an ve sünnetin terki hususunda şeytanın ortaya koyduğu şüphenin reddedilmesi. Dikkat ederseniz iblisin insana yaklaşma şekli, Adem'e de yaklaştığında biliyorsunuz ne yaptı? Hep şüphe vererek. Kur'an'a gittiğimizde şu çürümüş, toz toprak olmuş şeyi kim diriltecek? Nasıl bir soru? Şüphe. Allah size bu ağaca yaklaşmanızı neden yasakladı bilir misiniz? Olur mu canım? Bir çeşit namaz olur mu? Peygamber öyle de yapmış, böyle de yapmış. Yani hep teşvişli, tereddüde götürecek. Yani bu kadar hadis var kardeşim, kim sahihlemiş, 14 asır geçmiş, o demiş, bu demiş gibi birçok sözlerle veya bunca alim var, bu kadar alim bulamamış da sen mi buldun? Onlar bu kitabı okumuyorlar mı? Tipinde yaklaşmaları nedir? Şeytanın hep attığı şüphelerdir. Tevhidde şüphe olmaz. İşte bunlardan uzak durma, Kur'an ve sünneti azı dişiyle sarılma, tevhidin esasını koruma bununla gündemdedir. İşte tevhid kardeşleri, büyük ulemanın bahsettiği, verdiği bir örnek var. Allah onlardan razı olsun. İslam'ı, dini anlatırken tevhidi bir portakala benzetirler. Portakalın kabuğunu tevhid, dilimlerini ise İslam'ın cüzleri olarak görürler ve böyle anlatırlar. İşte bir portakal düşünün, kabuğuyla dalında şöyle durduğunda ne olur? Görünüşü imrendirir, kokusu bile güzeldir, içi suludur. Peki dalından alsanız, kabuğunu da soyup şöyle kenarıya koysanız ne olur? Namazı vardır ama, orucu vardır, haccı vardır, sadakası vardır, tevhidi yoksa ne yarar? İşte tevhid bütün ibadetlerin nesidir? Zırhıdır, koruyanıdır. Buradaki bozulma hepsinin ne yapar? Bozulmasına sebep olur. Buradaki düzgünlükse hepsinin düzgün olmasına ne yapar? Sebep olur demişlerdir. Bugünkü dersimiz inşallah bu altı esas üzerinde kalsın. Bundan sonraki derslerimiz Allah izin verdikçe bu şekilde devam edecek. Tevhidi cüzlerine, tevhidi ilgilendiren konulara gireceğiz ki ama çok hassas ve hepinizin hassasiyetle çok düzgün okuması gerekir. Kafanıza takılan en ince nokta dahi olsa hassasiyetle Rabbani, ilim ehli olan insanlara sormanızı tavsiye ederim. Çünkü buradaki bir yanlış anlama, daveti bırakıp yargılama yoluna gitme, kapattık arkadaşlar. İnsanların tekfirine, onları kafir, müşrik gibi görme veya onları dışlama üzerinde noktalarına insanı götürür ki Allah muhafaza, bu da çok riskli ve tehlikeli bir şey. Onun için tevhid meselesinin çok çok düzgün anlaşılması gerekir. Yani ehli sünnetin bu konuda koymuş olduğu derslerin bir tanesi cehaletin umumen mazeret olması, her zaman, her yerde, herkese, her meselede değil diye bir itikat koyup bunları bab bab açıklaması, bu öğrenilen konularda hemen benim anam babam kafir oldu, karım kafir oldu, toplum kafir oldu, şu kafir oldu, bu kafir oldu sözüne gitmeden meselenin özünün anlaşılmasına sebeptir. Onun için hassasiyetle okumanızı, önce anlamanızı davet ederken davet edip yargı yoluna gitmemenizi tavsiye ederim. Giderseniz yargılamaya kimseyi sevemezsiniz. yargıç olursunuz. Sonra kendinizi de yargılar. İyi bir psikopat olur gidersiniz. Allah bizim psikopat değil, davetçi olmamızı istiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mescide bevleden bir adama da bırakın adam işini görsün diyor. Onun için bu meseleleri güzel yakalamanızı tavsiye ederim. Allah hepimize merhamet etsin. Allah Subhanahu ve Teala öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin diyor. Elhamdülillah.